Ayrım 7. Sayfa 33. Fransız Devrimi ve Sosyoloji. Daha önce görmüş olduğumuz gibi, pozitivizmin kökeni aydınlanmanın materyalist felsefesine uzanıyordu. Pozitivizm, felsefi ve sosyolojik bir hareket olarak bilimin her türlü bilginin temeli olduğuna inanmayı, parantez, adlandırıldığı biçimiyle bilimciliği, toplum teorisinde istatistiki analizlerin kullanılmasını, toplumsal fenomenler için nedensel açıklamalar aranmasını ve tarihsel değişimin ya da insan doğasının temel yasalarını da kapsayan çeşitli farklı anlamları taşıyordu. Ancak 18. yüzyıl aydınlanma pozitivizmi öz olarak eleştirel ve devrimciydi. Onun felsefi bireyciliğinin ve insan aklının temel ilkeleri, büyük ölçüde dini ve geçmişin kalıntısı olan toplumsal kurumları düzenleyen mutlakiyetçi devletin irrasyonel güçlerini hedef almıştı. Kurumların aklın ilkeleriyle uyum içinde olması gerektiği ileri sürülüyordu. Bilgi yalnızca deneyim ve ampirik irdeleme sayesinde edinilir. Gerçeklik tanrıyla kavranamaz. Bu eleştirel pozitivizmin 19. yüzyıl sosyolojik pozitivizmine dönüşmesi devrim sonrası Fransa'sında gerçekleşmiştir. 19. yüzyılın sosyolojik pozitivizmi başından beri aydınlanma felsefesinin bireyci atomizmine karşıydı. Burada Montesquieu'yu ve Ferguson'u istisna sayarsak 18. yüzyıl toplum düşüncesinin bir sistem ve nesnel bir yapı olarak bir toplum teorisi geliştirememiş olduğunun vurgulanması gerekmektedir. Toplumu bir totallik olarak gören bir teori, bağımsız bir ampirik bilim gibi sosyoloji açısından da temel bir önem taşır. Parçaların bütünle ilişkisi, din ve aile gibi kurumların toplumsal rolüyle işlevlerine yönelik araştırmalara kılavuzluk eden metodolojik aksiyomu oluşturur. Zaten rasyonalist bir atomistik çerçeve içinde geliştirilemeyecek olan tam da bu yaklaşımdı. Aydınlanma felsefesi, filozofların irrasyonel etiketini yapıştırdıkları kurumların önemini fiilen en alt düzeye indirmişti. Özel olarak da insanın mükemmelliğine ve ilerlemesine ağırlıklı bir vurgu yapıldığı göz önüne getirildiğinde, değişim içindeki süreklilik problemi yeterli bir şekilde ortaya konamıyordu. Tarihsel geçmişte oluşmuş olan din gibi irrasyonel olarak adlandırılan kurumlar, şimdiki zamanla aktif ilişkileri çerçevesinde kavramsallaştırılamıyordu. Toplumu bir bütün olarak gören bir yaklaşımdan yoksun olan rasyonalist düşünce, dinsel fikirleri toplumun idamesinde hiçbir kayda değer ve pozitif rol oynamayan çemberin dışında ve geçmişin kalıntısı öğeler olarak tanımlamıştı. Fransız devrimi bu rasyonalist varsayımlara meydan okuyan bir etki yapmıştı. Aydınlanma felsefesinin faal bir toplum açısından zorunlu toplumsal bağları fiilen yaratan geleneksel kurumlara yönelik analizleri yetersiz bulunuyordu. Felsefi rasyonalizmin üç etkili eleştirmeni Edmund Burke (parantez 1729-1797), Louis de Bonald (parantez 1754-1840) ile Joseph de Maistre (parantez 1754-1821) aydınlanma filozoflarının geliştirdiği bireyci toplum anlayışını, onun negatif ve eleştirel ilkelerini geleneksel otorite tarzlarının çöküşüyle ve toplumsal bağların organik doğasıyla özdeşleştirerek reddediyorlardı. Toplum, irrasyonel ve geleneksel öğretilerin aktif, kurucu bir rol oynadığı organik bir bütün olarak tanımlanıyordu. Din ile aile, bütünün ayrılmaz parçalarıydı. Aydınlanmanın sahip çıktığı, insanın doğal hakları sloganıyla toplumsal sözleşme teorisinde yüceltilmiş olan rasyonel ilkeler, hiyerarşiyi, ödevi ve kolektif yararı vurgulayan bir toplum anlayışı lehine reddedilmekteydi. Bonald bu durumu şu sözlerle dile getiriyordu. Modern felsefe okulları, modern insanın felsefesini, benim felsefesini üretmişlerdir. Bense toplumsal insanın felsefesini, bizim felsefesini üretmek istiyorum. Toplumu bir organizma olarak gören tanım, onun içsel tenini, yani ruhunu, doğası itibariyle temelde dinsel olan bir özü temel alıyordu. Bunun için Bonald ile Maestro açıklayıcı bir bütün kavramı geliştirmişlerdi. Bu bütünün çeşitli parçaları içsel özü ve ruhu yansıtmaktaydı. Organik bütünün bütün öğeleri indirgenemez bir özün ifadeleri olarak ayrılmaz biçimde birbirine bağlıydı. Demek ki toplumsal biçimleri analiz etmenin aracı olarak ortaya konan ampirik bilimin reddedilmesi, bu organik totallik nosyonuyla bağlantılıydı. Maestro ile Bonald'a göre, toplum akılla ya da bilimle değil, sezgiyle kavranmalıydı. Sezgiye ve duyguya beslenen bu inanç, eski rejimin çöküşünü izleyen devrimden sonraki dönemdeki yeni bir politik otorite kaynağı keşfetme girişimleriyle bağlantılıdır. Devrim ile sanayileşme, yeni türde bir toplum, eski geleneksel değerlerin artık ağırlıklarını kaybettiği bir toplum yaratmaktaydı. Bütün bunların sonucu, ailenin, loncaların ve feodalizmin katı zümre sistemine benzeyen, hiyerarşik bir otorite yapısının yaratıcı rolünü vurgulayan bir toplum kavramıydı. Birey, toplumsal bütüne bu kurumlar aracılığıyla katılıyor, ben bu yolla bize dönüşüyordu. Anlaşılan yeni ortaya çıkmakta olan sanayi toplumuna devrimden sonra yöneltilen eleştiriler, sanayi öncesi organik değerleri temel almaktaydı. Modern toplum, formal kurallar ve yazılı sözleşmelerin getirdiği otoritenin yanında pragmatik, maddi değerler ile çıkarlar etrafında kurulmuş, çıkarcı, bireyci bir sistem olarak kavranıyordu. Böyle bir toplum, yalnızca toplumsal bağların çöküşüyle sonuçlanabilir ve bireyin kolektifle organik ilişkisini tartışmalı bir hale getirirdi. Maestro ile Bonald'a göre, toplumu oluşturan bireylerin toplamı değildi. Toplum, bütün bir kültürün, Auguste Comte'un sosyolojik pozitivizmini kesinlikle etkilemiş olan bir kolektif anlayışın ifadesiydi. Burada geleneksel kurumların pozitif rolü ile 19. yüzyılın başlarındaki devrimden sonra şekillenmiş olan dünyadaki otorite probleminin vurgulanması da aynı derecede önemliydi. Burke, Bonald ve Maestro, eski toplumun geleneksel meşruiyetinin yok oluşuna, yas tutmakta ve yapıtlarında yeni politik yükümlülük biçimleri sorununu gündeme getirmekteydiler. Saint-Simon, işte bu ruhla 18. yüzyıla eleştirel ve olumsuz bir gözle bakarken, 19. yüzyılı toplumun yeniden organize edilmesinin temelini atmasıyla olumlu sayacaktı. Comte, çoğu uygar ulusun yaşamakta olduğu kritik durumdan çıkış yolunu gösteren yeni toplumun zorunlu temelini yalnızca pozitivizmin sağladığını yazmaktaydı. Dünyaya yön veren ya da kaosa sürükleyen fikirler de aynı ölçüde önemliydi. Toplumların şu anda yaşamakta oldukları büyük politik ve ahlaki krizin kaynağı olarak entelektüel anarşi gösterilmektedir. İlk ilkelerde zorunlu bir anlaşmaya varılabildiği zaman onlardan herhangi bir şok ya da direniş olmadan uygun kurumlar çıkacaktır. Zira yalnızca bu anlaşmanın sağlanmasıyla bile düzensizliğe yol açan nedenler kontrol altına alınmış olacaktır. Doğal ve düzenli. Bir toplumsal durumu arzu eden çoğu kişi dikkatini bu yöne çevirmelidir. Parantez Andreski 1978 sayfa 37-38. Compton, toplumsal düzen ve ilerleme konuları üzerinde ısrarla duruşu, Bonald ve Maestro'nun çalışmalarına, özellikle onların toplumsal bağın niteliğini vurgulamalarına çok şey borçlu olan bir sosyolojik çerçeve içinde gelişmişti. Ancak sosyolojik pozitivizmin gelişme süreci içerisinde bu filozofların savunduğu irrasyonel ve olumsuz bilim görüşü reddediliyordu. Devrimden sonraki çağın ahlaki krizi yalnızca pozitif bilimin uygulanmasıyla ve ampirik toplumsal gelişme çalışmalarından türetilmiş olan sanayi örgütlenmesi ilkeleriyle çözülebilirdi. Henry Saint-Simon'un çalışmaları bu süreçte belirleyici bir rol oynamıştı. Sanayi toplumu kavramı Saint-Simon. Avrupa toplum teorisine sanayi toplumu terimini sokan kişi Saint-Simon'du. Parantez 1760-1825. Saint-Simon, sanayileşme sürecini feodal toplumun militarist ruhunun karşısında özünde barışçı bir temelde tanımlamıştı. Saint-Simon özellikle tüketim etrafında yapılanmış olan feodal tipteki toplumlardan üretim temelinde kurulmuş olan sanayi toplumlarına geçişle ilgileniyordu. Saint-Simon'un sosyoloji tarihindeki konumu daima muğlak kalmıştır. Bir yandan sanayi toplumu kavramı toplumsal sınıfların merkezi konumunu, mülkiyetin önemini ve sınıfların oluşumu sürecinde iş bölümünün yapısal önemini vurgular ve kolektivist toplum nosyonunu da genel anlamda sosyalist ve materyalist bir içerik taşırken, öbür yandan teknoloji analizi ile bilimin ve entelektüel seçkinlerin (parantez) bu kesim çoğunlukla bilimciler ile sanayicilerden oluşuyordu. Rolünü yorumlayışı yine kendisinin ahlaki kriz teorisiyle birleştirildiğinde Compton sosyolojik pozitivizmine yakın olan muhafazakar bir bakış açısını akla getirmektedir. Saint-Simon'un çok genel anlamıyla gerek 19. yüzyıl sosyolojisi gerekse sosyalizmin ve Marksizmin gelişmesi üzerinde bir etkisi olduğu iddia edilebilir. Yine de Saint-Simon'un çalışmalarının yeni ortaya çıkmakta olan devlet-sivil toplum ayrılığının ve onun yanında merkezileşmiş bürokratik yönetimden bağımsız olan ekonomik, politik ve kültürel kurumlardan oluşan bir kamusal alanın gelişmesinin teorileştirilmesini temsil ettiğine kuşku yoktur. Saint-Simon, Adam Smith'ten çok daha keskin biçimde devlet yönetiminin üretimin ihtiyaçları ile sanayileşme sürecinin doğurduğu yeni ortaya çıkan toplumsal sınıflara düşman ve asalak bir yapıya sahip olduğu kanısındaydı. İnsanlık doğası gereği ilkin idari ya da askeri rejimlerde, daha sonra ise pozitif bilimlerin ve sanayinin zaferiyle birlikte yönetim ve endüstri rejiminde olmak üzere toplum halinde yaşamaya yazgılıydı diye yazıyordu. Sanayi toplumunun idari kurumları artık devlette değil, tam tersine sivil toplum kurumlarında odaklanacaktı. Saint-Simon'un temel argümanı mülkiyet ile güç arasındaki zorunlu ilişkiyle ilgilidir. Politik anayasalar bizatihi toplumun o andaki durumunu ifade etmeli, kesinlikle toplumsal gerçekliğe uygun bir yapıda olmalıdır. Saint-Simon, Sanayi Sistemi (parantez 1821) adlı yapıtında toplumun birbiriyle uyum içinde işleyen ekonomik ve politik sistemlerle bilimsel, pozitif ilkeler üzerinde örgütlenebileceğini ve o şekilde örgütlenmesi gerektiğini ileri sürmekteydi. Politika incelemeleri, konjüktürelden pozitife, metafizikten fiziğe geçmişti. Saint-Simon'a göre bilim pozitifti. Dolayısıyla bilim kendi öngörü ve doğrulama ilkeleri aracılığıyla pratiğin temelini oluşturuyordu. Adam Smith gibi Saint-Simon'un toplum modeli de astronomiye dayanmaktaydı. Astronomlar yalnızca gözlemle doğrulanan olguları kabulleniyorlardı. Onları en iyi şekilde bağlayan sistemi seçiyorlardı. Ve o zamandan beri bilimi asla yanlış bir yöne götürmemişlerdi. Parantez Ionescu 1976 sayfa 76-78. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Edmund Burke, E D M U N D, B U R K E, Louis de Bonald, L O U I S D E, B O N A L D, Joseph de Maistre, J O S E P H D E M A I S T R E, Andreski A N D R E S K I, Ionescu I O N E S C U,